Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Merhaba, Ha Geldi Ha Geleceğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı sevgili Metin Demirel birlikte benimle sigorta sektöründeki yapay zeka çalışmaları ve uygulamalarını konuşmak üzere birlikte bugün keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hem Türkiye'deki çalışmalar hem Aksigorta'nın Türkiye'de yapay zeka üzerindeki çalışmaları, tabii ki aynı zamanda da yapay zekanın globalde özellikle de sigorta sektöründe nasıl etkileri olduğunu birlikte konuşacağız ve tartışacağız. Hoş geldiniz Metin Bey, nasılsınız?
Hoş bulduk Aykut Bey, gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bugün sizi ağırlamak. Çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Hala içerisinden geçtiğimiz bir korona süreci yaşıyoruz. Bir öncelikle aslında bu süreci nasıl atlatıyorsunuz hem kişisel olarak hem de kurum olarak? Biraz isterseniz ondan başlayalım. Sonra da sizin kariyer hayatınızdan başlayıp biraz pay zeka ve sigortacılık tarafına giriyor oluruz. Ama öncelikle bu korona dönemini nasıl geçtiğinizi merak ediyorum.
Korona dönemi tabii hiçbirimizin ummadığı, beklemediği bir şeydi. Yani bu once in a lifetime hayatta... Bir kere olacak, belki de olmayacak bir şey. Yani bunun olmayan jenerasyonlar da vardı. Biz bunu geçen yıl Türkiye'de bununla karşılaşmamız artık Mart gibi oluyor. Ocak'la Şubat'ta bize gelmez durumları vardı. İşte Çin'de kalacak. Hatta o kadar enteresan ki bizim Aksigorta'nın yapısı şöyle. Yarısı Sabancı, yarısı yabancı. Yabancı olan kesim Ageas, Belçikalılar. Belçika'dan misafirlerimiz vardı. Gayet iyi hatırlıyorum geçen yıl bu zamanlar. Onlar bile şey demişti, ya bu hastalık sadece Çin'e özgü falan, dışarı çıkmaz falan demişlerdi ki ben endişe duyuyordum burada, nasıl geldiniz falan diye. Mesela ilk vurulan yerlerden birisi de Belçika. Aksigorta olarak tamamen Mart'ın ortası gibi diyebilirim. Gayet iyi hatırlıyorum, böyle 13'ü gibiydi. Evden çalışmaya başladık. Yani bu olayı anladık, bu iş başımıza büyük dertler açabileceğini gördük. Eve geçtik ve çok rahat geçtik. Teknolojik altyapımız buna çok uygundu. Ve o günden beri de evden çalışıyoruz. Şirketin binası duruyor ama insanlar evde. O binayı da büyük bir olasılıkla uygun bir hale getireceğiz. Yani bir kısmını boşaltıp bir kısmını düzenleme planlarımız var. Onun oturmasını bekliyoruz. Böyle şey bir dönem, insanların korktuğu bir dönemde işte Türkiye'de yasaklar da geldi Nisan, Mayıs gibi. Sosyal olarak da biz sosyal insanlarız. Siz Amerika'da yaşıyorsunuz, bunu çok iyi bilirsiniz. Yani ben de 10 sene yaşadım Houston'da. Yani Amerika çok bireysel bir yer. O bireyselliğin de yarattığı tabii başka şeyler var. Yani sıkıntılar da oluşuyor. Orada bile çok kolay değil. Yani iyi atlattığımızı düşünüyorum. Microsoft Teams kullanıyoruz. Bazıları Zoom kullanıyor. Cloud'un olması, bulutun olması da bence büyük bir avantajdı. Yani bu kadar kişi bir anda ortaklaşa çalışabilir hale de geldi. Gayet de iyi çalıştık. Yani sonuçlarımız da iyi, projeleri de iyi götürdük. Bir yıl geçti, tam bir yıl geçti. Bir yıldır ben çalışma açısından değerlendiriyorum. Bunu çok güzel değerlendirdik. Sağlık açısından da evden çalışmak çalışanlarımız ve bizim açımızdan da bence çok iyi oldu. Çünkü takdir edersiniz İstanbul gibi büyük bir şehirde işe gitmek, gelmek, hep kalabalıkla böyle bir şey olmak, yani bir araya gelmek. Bir yandan sağlık endişesi, bir yandan işte orada bulunduğumuz ortamlarda bize bulaşır mı bulaşmaz mı endişesinden uzak. Daha rahat, en azından kafamız orada rahat çalışma yaptık. Tabii evden çalışmanın zorlukları var ama herkes bir şekilde alıştı Aykut Bey ya. Herkesin bir odası, bir köşesi oldu, işte benim de bir köşem var. Bu ofislerin gereksiz olduğunu anladık.
2010-2015 yılları arasında ben Akbank'taydım. Tabii orada da şimdi tabii kardeş şirketleriz aslında. Aksigorta'yla da birlikte çalışmalar gerçekleştiriyorduk o tarafta. Hep şeyi düşünürdük, yani işte o koca iki binaya sabahları girerken o kadar yüzlerce insanın geldiği bir yerde hani uzaktan çalışmak. Tabii arada birkaç kişinin uzaktan çalıştığı durumlar illa ki benim gibi dijital sektörde çok daha kolay olabiliyor ama o koca binaları ve koca ekipleri düşününce gerçekten akıl alması o dönem çok zor geliyordu. Ama o kadar hızlı bir değişim gerçekleşti ki dediğinize de çok katılıyorum. Yani çok doğru bir yer bir doğru zamanmış. Hani her ne kadar sebebi kötü olsa da sonuçları da birçok insan için çok da iyi olmasa da bir anlamda da şey görmüş olduk. Bütün bu yılların verdiği teknoloji gerçekten çok doğru bir yere oturmuş. Çok hızlı bir şekilde insanlar adapte oldu. Hani bundan 5 yıl evvel herhalde büyük şirketlere globalde dahi sorsak San Francisco'da mesela Silicon Valley'de bazı şirketlerin araştırmalarını dinliyorum şimdi yakın zamanda podcastlerde. Çok bildiğimiz birçok şirket dahi uzaktan çalışmaya çok uzak bakarak ve ekiplere ne kadar ihtiyacı olduğunu yan yana olduklarını belirtiyorlardı. Ve şu an bir anda dünyayı komple değiştirmiş olduk. Gerçekten çok enteresan bunu görmek.
Yani insan kafa yapımız olarak, formasyonumuz olarak da buna pek sıcak bakmıyoruz. Ama mesela ben IT sektöründeyim. Amerika'dayken de bu 1995 ile 2006 arası oradaydım. Uzaktan çalışılabiliyordu o zaman orada ama IT sektörü olarak uzaktan çalışılabiliyordu. Tabii, yani business'ın, tabii, iş birimlerinin uzaktan çalışılması kulağa çok hoş gelmiyordu. Çünkü biliyorsunuz bu şirketler bir formasyon, yani esasında insanlar o binalara gidecekler. Binalar formasyonun bir parçası.
Bir kültürü var içeride.
Kübikler onun bir parçası. Yani biz bir enerjiyle, tabii, o formasyonu tutuyoruz. Yani, doğru. Akbank'ta mesela, ama Akbank büyük değişim yaşadı. Akbank şimdi tamamen uzaktan çalışmaya geçti.
Müthiş. Müthiş. Yani önceki yılda, hafta takip ediyordum haberleri. İnanılmaz bir şey gerçekten.
Süper bir geçiş sağladı. Bu insanoğlunun adaptasyon yeteneğinin bir göstergesi. Ama dediğiniz gibi buna 5 yıl önce biz böyle bir virüsle karşılaşsaydık çok daha etkilenirdik. Yani inanılmaz derecede. En azından şu an bu sektörler etkilenmedi.
Başka kesinlikle
etkilenen havayolu, restoran, otel business var ama şimdi bizim sektörlerin etkilenmemesi bile sonuçta çok önemli, değil mi?
Kesinlikle öyle. Şimdi sektör deyince de tabii biraz şeyden de bahsedelim. Şimdi sigortacılık sektörü bir kısmımız için belki dinleyenler açısından belki biraz uzak gelebilir ama aslında hayatımızın çok içinde olan bir sektör. Şimdi gelmeden evvel biraz araştırmalara, son rakamlara baktığımda McKinsey'in son verileri 2025 yılında neredeyse sektörün %25'inin otomasyona ve AI destekli otomasyona geçeceği, işte ve makine öğrenmesini içselleştireceğinden bahsediyor ki %25 çok ciddi bir rakam. Burada ve 1.1 trilyonluk koca bir aslında pazardan bahsediyor yine McKinsey'in, ki belki daha da güncel rakamları vardır, sizden alırız. Muazzam bir aslında gelişmeden bahsediyoruz. Demin aslında bahsettiğimiz adaptasyon da biraz bunun çıktısı. Yani işte koca koca yapay zeka algoritmaları, makine öğrenmeleri aslında büyük projeleri yaparken onların işte ufak ekmek kırıntıları da bugün baktığımızda bütün bu globalde rahat hareket etmemizi sağlayan aslında birçok ürünü ortaya çıkarmış oluyor. Sizin sektörünüze baktığımızda şu anda yapay zeka anlamında bu gelişmeyi hem Türkiye için hem globalde nasıl görüyorsunuz? Biliyorum çünkü birçok otomasyon projeniz var ve sektörde de bu an çok hızlı gidiyor. Sizin gözünüzden biraz orayı dinlemek çok keyifli olur.
Şöyle söyleyeyim. Şimdi yapay zeka tabii son birkaç yıldır ama son 4-5 yıldır da dijitalleşme. Yani her sektörün olduğu gibi sigortanın da dijitalleşmesi çok önemli. Burada tabii olayı birkaç boyuttan ele almak lazım. Yani şimdi sigorta sektörü Türkiye'de biraz tabii daha şey kalmış. Yani bankacılık sektörüne göre bakarsak daha küçük kalmış ama dünyada baktığımızda 5 trilyon dolarlık bir ekonomi sigortacılık. Hayat ve hayat dışı olarak topladığımızda siz zaten Amerika'da onu iyi fark ediyorsunuzdur. Yani orada sigortasız olmak diye bir kavram yok. Yani
şimdi mesela öyle bir riski almak istemezsiniz zaten.
Kesinlikle. Ben şimdi orada o 10 küsur sene yaşarken sigorta hayatımın bir parçasıydı. Ama burada olay daha farklı. Yani burada bir Türkiye'de bir devlet olayı da var. Tabii bir SGK var, başka şeyler falan var ama değişiyor. Ama bütün bu Batı dünyası, özellikle Amerika'da sigortasız olmak diye bir şey yok. Yani insan kendini çıplak hissediyor, değil mi, sigortasız olduğu zaman?
Ve çok büyük maliyetler sigortanız yoksa eğer, onu karşılayabilmeniz çok mümkün değil tabii burada her açıdan, sağlık açısından da.
Hayatınızı parasal olarak bunu afford edemezsiniz. Onun Türkçesi artık tam bulamıyoruz. Afford, you cannot afford this, yani sigortası. Bu da kafaya da yerleşmiş. Şimdi Türkiye'de de bunun bu kafamıza, beynimize yerleşmesi bir süreç ama yavaş yavaş bu da gelişiyor. Şimdi tabii bu kadar büyük bir sektör... Ve inanılmaz datayla uğraşan bir sektör. Ben 2008 yılında bu sektöre girdim açıkçası. Daha öncesinde sigortayla çok fazla böyle bir haşır neşirliğim yoktu. girdikçe de tabii olayın ne kadar kompleks ve komplike olduğunu anladım. Çünkü burada riski bir kere ölçebiliyor olmanız lazım. Sattığınız ürünün fiyatı yani sonuçta belli bir süreçte belirleniyor. Eğer siz riski önümüzdeki bir yıl boyunca oluşabilecek riski iyi hesaplayamıyorsanız hayatta kalmanız mümkün değil. Yani kâr etmeyi geçtim, hayatta kalamazsınız. Bütün bunları tahmin edebiliyor, fiyatını iyi belirleyebiliyor ve onu düzgün veriyor olmanız lazım. Bunun arkasında da bayağı sağlam esasında hesaplamalar var. İşte bu actuarial hesaplamalar, aktüerlik bir business, yani bir esasında bir dal. Buradan mezun oluyorlar ve bu hesaplamaları yapıyorlar. Yıllardır yapıyorlar. Yani bu manuel gidiyordu ama tabii bu yeni gelen teknolojiyle bu iş tabii farklı bir boyuta gidiyor. Bir de işin öbür tarafı var, operasyonel tarafı var. Yani şimdi sigorta şirketlerindeki en büyük maliyet sonuçta o şirketlerin operasyonel maliyeti. Tabii bütün bu operasyonel maliyet de günün sonunda nihayetinde son müşterinin üzerindeki fiyata da yansıyor. Şimdi ilk dijitalleşme buradan başladı. Yani bu operasyonel maliyetin sanal ortama taşınaraktan süreçlerin en azından, yani bizim bu adadır, Aksigorta Dijital Asistan'ın çıkışı budur. Pek çok operasyonel maliyete yol açacak süreci biz sanal ortama taşıdık. Yani bu şey gibi düşünebilirsiniz, işte Walmart-Amazon karşılaşması. Yani Walmart orada binaları yapmak zorunda, oraya birilerini koymak zorunda. Ama Amazon bunu serverlarla halledebiliyor. Yani sonuçta büyük bir warehouse'u bir serverlar. İşte bu sanal ortamı kullanabilme fleksibilitesi. Yani bizim açımızdan da işte Aksigorta Dijital Asistan'ı biz süreçlerimizde ne kadar çok kullanabilirsek, gerek müşteri, gerek acente, gerek işte bu servisler olsun, bu bizim için orada bir maliyetin azaltılması artı bir de müşteri memnuniyeti yani ya da stakeholder yani bu işin paydaşların memnuniyeti. Çünkü hızlı dönüş yapabiliyorsunuz. Yani biz bu Aksigorta Dijital Asistan sayesinde operasyon merkezlerimizde acentelerden gelen talepleri işte 2 saatte ya da 3 saatte yapabileceğimiz yerde 1-2 dakika içinde döner hale geldik. Bu tabii çok büyük bir efficiency, verimlilik yaratıyor, memnuniyet yaratıyor. Ayrıyeten bunun tabii bir yansıması da var. Yani sonuçta o fiyatlara poliçe dediğimiz işte sigorta poliçelerindeki fiyatlara yansımasını da görüyoruz. Şimdi bu operasyonun dijitale taşınması bir nokta. Tabii bununla beraber de bu fiyatlamaların, aktüeryel fiyatlamaların artık yapay zeka algoritmaları, çok gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılarak adil bir fiyat haline getirilmesi. Çünkü sigortacılık sonuçta müşterileri belli segmentlerde topluyor. Yani riske göre. Ve bu segmentlere göre de oradaki o riski paylaştırıyor. Siz şimdi çok riskli bir segmentle az riskli bir segmenti karıştırırsanız, değil mi? O bir adil bir fiyatlama olmuyor. Yani orada just price diye bir şey yok.
İyi tanıyabilmek lazım tabii o zaman. Hedef kitleyi ve kişileri doğru yere yerleştirebiliyor olmak lazım ki.
Aynen. Şimdi klasik sigortacılık analitik modellemeleri bunu belli bir noktaya kadar yapabiliyor. Ama o nokta esasında müşterinin tam istediği noktada olmayabiliyor. Şimdi burada yapay zekayı kullanarak bu segmentasyonu daha uygun, daha ince ayrıntıya kadar yapmak mümkün. Tabii burada şunu da düşünmemek lazım. Başından söyleyeyim. Yani şimdi sıfır riski bulduğunuz an o sigortacılık değil ama. Yani sıfır riski bulmak değil burada. Gene kümeleri kendi içinde düzgün bir şekilde segmentleri ayırabilmek.
Tabii ama zaten o çok ütopik bir dünya. Yani hani bugün her şeyi otomasyona bıraktığımızda ve işte yapay zeka bıraktığımızda da günün sonunda ne olacağını bilmediğimiz için illa bir takım hatalar, illa ki bir takım riskler ortada olacak. Hani risksiz bir dünyayı düşünmek zaten çok mümkün değil.
Risk değişecek. Yani bu elektrikli araçlar ve otonom araçlardaki durum da o zaten. Yani şimdi şu an bizim bu Türkiye'de kasko diyoruz. İşte orada liability plus full coverage diye geçiyor. Esasında tek sigorta var. Şimdi biz burada normal araçları, insanları sigortalıyoruz. Bu kasko da esasında çok da eski değil. 1930'larda çıkmış bir şey. Çünkü onun öncesinde çok fazla araç da yok. Yani at arabaları var. Ama şu an
otoyollarla beraber Amerika'da tabii iş tamamen değişiyor kazalarla
ya,
birlikte.
Amerika'da işte o interstate gridlerini görüyorsunuz tabii, orada mi? Yani tabii. coast şey gibi bütün kontinent. Onun da enteresan bir hikayesi var. Belki okumuşsunuzdur. Eisenhower işte nükleer savaşı bahane ederek yapıyor ama arkada otomobil firmaları falan var yani. Çok değişik tabii.
Mesela bu benim yaşadığım şehirde, St. Louis şehrinde muazzam bir aslında tren ve işte raylı sistem varken bir sene içerisinde 3 tane otomotiv sektörü firması hepsini kaldırıp, hatta kaldırmaya bile uğraşmıyor. Direkt üzerine asfaltı çekiyorlar. Şimdi son 5 sene içerisinde yeniden raylı sistem kurulacaktı. Yolları kazdılar. Eski şeyler, 100 yıllık bütün raylar çıktı aşağıdan. Aynen pırıl pırıl duruyorlar içeride. Tabii onları kullanmıyorlar ama ne varsa hepsini kapatmış tabii otoban geleceği için. Tabii kesinlikle orada da muazzam bir sektör oluşuyor.
Yani şu da vardı. 2004'tü galiba. Houston'a raylı sistem yapılacaktı. Bir anda lokal televizyonlarda şey reklamı çıktı. İşte tax paralarınız, vergi paralarınızı raylı sisteme niye ödüyorsunuz? Onun yerine daha iyi yollar olmaz mı? Bir anda arkada ne oldu belli değil yani. Hikaye
tabii.
O tabii değişiyor. Şimdi cumhuriyetçiler, demokratlar falan filan... Hikayenin artık gidişatı şeye doğru yani, o toplu taşıma ya da elektrikli araçlar.
Şimdi elektrikli araçlar kısmında da mesela demin az evvel bir ufak bir kısmını belirttiniz. O mesela çok ilginç gerçekten. Yani şimdi şu an işte insan üzerinde bir risk var. Onun üzerinde bir takım sigortalamalar yapıyoruz. Ama şimdi şey senaryolarını düşündüğümüzde hani elektrikli araç, hatta yarı otonom ya da tam otonom. Henüz daha tam otonom tabii çok yaygın değil ama. Ama mesela orada da işte o yazılımı yapan şirketin ya da yazılımcının, artık oradaki risk kimin üzerinde olacaksa, onun yarattığı hatanın mesela sigortasal karşılığı kimde olacak?
Normalde bu bizim motor sigortaları dediğimiz araç sigortaları önümüzdeki 10-15 yıl içinde artık yavaş yavaş phase out olacak. Çünkü artık o kadar büyük bir risk olmayacak. Otonom araçlar çünkü kendileriyle konuşuyorlar. Kendi birbirleriyle konuşan, etrafı gören o kadar sensörlü aracın kaza yapma olasılığı iyice böyle minimuma inecek. Şu an işte uçakların başına gelen gibi, yani her gün uçak kazası görmüyoruz sonuçta. Bunun gibi bir duruma inecek. Şimdi oradaki risk artık sürücü değil. Oradaki risk daha farklı bir risk, orada sigortalanacak. Şimdi otonom araçların sigorta şeyi de değişik olacak. Yani bir kere oradaki sigorta fiyatı çok düşecek. İlla ki tabii kaza olabilir. Şimdi o araç da bir yayaya çarpabilir. Yani onların bir şeyi olacak ama şey gibi düşünmeyin bunu. Yani onun sonuçta bu araçların bir sigortası olacak ama bugünkü sigorta bedelinin belki onda biri, yani commodity bir sigorta olacak. Software yazılım olaylarından çok işte onların arkasındaki şirketler belki bu işten liable olabilir, değil mi? Yani o firma sorumlu olacak herhalde.
Şimdi Türkiye'de bunu ne kadar yapabiliyoruz ve halihazırdaki algoritmalar ne kadar müsaade ediyor onu çok merak ediyorum. Ama mesela dünya örneklerine baktığımızda, her ne kadar kullanılıp kullanılmadan çok emin olmamakla beraber, aracın içerisindeki kullanım davranışları üzerinden farklı sigorta modelleri üretebilecek bir takım modeller konuşuluyor. Bunların bir kısmı uygulanıyor ya da uygulanmıyor ama Türkiye'de bunları ne kadar uygulayabiliyoruz? Ada üzerinde ne kadar var? Çünkü biliyorum bir çalışmanız var Tofaş'la beraber. Biraz onu konuşmak isterim. O oldukça enteresan bir vaka çünkü.
Şöyle söyleyeyim, bu telematics olayının bayağı bir geçmişi var. Yani dünyada çok denendi. İtalya bu konuda başarılı, Güney Afrika başarılı, şimdi Amerika'da da var. Şimdi İtalya ile Güney Afrika'daki bunun başarılı olmasının bir nedeni şöyle, arabaları çalıyorlar İtalya'da. Güney Afrika'da da arabalar içindeki insanla beraber çalıyorlar. Yani o biraz o telematiğin yer bulma şeyiyle alakalı. Ama şimdi bu aktüeryal hesaplama dediğimiz, yani fiyatı hesaplıyoruz ya, ona yetecek kadar data yoktu eskiden. Yani o araçların sürüş tekniklerini alıp şeye beslediğiniz zaman, bu fiyat algoritmalarına beslediğiniz zaman çok açıkçası elle tutulur bir şey bulamıyordunuz. İşte o şakaydı ama gerçek, yani o çalınmaya karşı çok büyük etkisi vardı. Amerika'da bildiğim kadarıyla progresif falan yapıyor. İşte bir şey taktırıyor, ona göre fiyatını indiriyor, çıkartıyor. Ama şimdi bizim fiyatla yaptığımız esasında unik bir şey. Yani telematics değil. Biz sigorta şirketi olarak oraya bir şey taktırmıyoruz. Fiyat Tofaş, daha doğrusu. Yani Türkiye'de Tofaş. Kendi ürettiği araçlara Fiat Connect diye bir ürün sunuyor. Bu ürün de aracın uzaktan bir apps vasıtasıyla kontrolünü sağlıyor. Yani araçla ilgili bilgileri alabiliyor, gerekirse kapısını açıyor. Bu benzer böyle bir ürün. Yani bunun bir kendi ekosistemi var. Sonra biz ortak konuşaraktan, yani biz bu ekosistemde nasıl bir sinerji yaratabiliriz, bunu düşündük. Ve biz de oraya özel bir Connect Kasko çıkardık, Aksigorta olarak. Bizimki esasında, yani ana amacı ben bunu veriyorum. Dolayısıyla senin sürüş şeyine bakaraktan burada bir indirim yapacağımdan çok, zaten bunu alan bir müşteri var, bilinçli müşteri. Aracını takip etmek istiyor. Biz bu bilinçli müşteriye uygun bir kaskoyu nasıl oluşturabiliriz dedik. Ana amaç sigorta değil burada. Ana amaç fiyatın connectini almak. Biz de o connect'ten aldığımız bilgileri kullanaraktan uygun bir ürün sunuyoruz. Çok da başarılı, gerçekten başarılı. Şeye doğru da bir adım, yani bu ileride diyorum ya, elektrikli araçlardan inanılmaz derecede bilgi geliyor. Şimdi bu bilgilerin işlenerekten şeye dönüştürülmesi yapay zeka ile mümkün artık. Yani eskiden bizim bu GLM dediğimiz metotla oluşturduğumuz klasik fiyatlamalarda bu araç bilgilerinin eklenmesi ve şey olması çok mümkün olmuyordu. Ama yapay zeka burada bize bu imkanı sağlıyor. Dolayısıyla bu bilgileri işleyerekten burada biz uygun fiyat verebiliyoruz. Burada da bir kazan kazan çıktı. Şimdi bu araçlardaki, bütün araçlarda esasında bu bilgi artık var. Yani bütün yurt dışı üretilen araçlarda bu bilgi var. Ama bu bilgileri, mesela şimdi o da bir tehdit. Araba şirketleri, otomobil üreticileri sigortacılarla paylaşmak isteyecek mi? Mesela bu Consumer Electronics Show'u bu yıl online yaptılar. Onu izledim. Orada GM'in CEO'su hanımefendi elektrikli araçları sunarken, şimdi GM'in biliyorsunuzdur bir OnStar programı var, yıllardır var. OnStar Insurance'ı da çıkarmışlar bu yıl bu elektrikli araçlarla. Şimdi OnStar Insurance elektrikli araçlardan aldıkları datalarla kendi sigortalarını yapacaklar. Tesla da yapıyor bildiğim kadarıyla.
Biz burada biraz rekabet değişiyor tabii.
Doğru gidiyoruz ama bu da geçici. Yani dediğim gibi artık araçtaki şoför, yani aracı kullanan kişi de ortadan kalkacak. Çok esasında ara bir dönemi yaşıyoruz. Yani 5 yıl sonra elektrikli araçlar tamam bir dominansa geçecek. 10 yıl sonra her şey elektrikli olacak ama 15 yıl sonra bunların büyük bir çoğunluğu otonom olacak. Şimdi otonom olduğunda zaten sigortanın anlamı da değişecek. Anlatabiliyor muyum? O işte o ara dönemi iyi kullanabilmek bizim için kritik.
Infrastructural bir takım sigorta işleri gireceği için artık orada büyük şirketlere yine ihtiyaçları olacak. Kendi onu üstlenmek istemeyecektir büyük ihtimalle.
Farklı bir sigorta türevi çıkacak. Yani şimdi bunların çoğu biliyorsunuz otonom araçlar data üzerinde çalışıyor ve connected araçlar, yani 5G teknolojisini de kullanacaklar büyük bir olasılıkla. Şimdi cyber tehditler var. Şimdi bu araçların uzaktan hacklenmesi, şu olması, bu olması, şimdi bunlar da tehdit günün sonunda. Bunun sigortalanması devreye girdiğinde de bu da ayrı bir alan değil mi? Bu da araçtan çok farklı esasında. Aracın bilgilerinin dışında olan bir alan. Şimdi burada bunu kim sigortalayacak? Bir de onu düşünmek lazım. Yani şu andan onu görebilmek çok da mümkün değil. Ama şu an ne yapabiliriz? Biz sigortacı olarak kendimizi bir teknoloji şirketine çevirebiliriz. Zaten yapmamız gereken de bu. Yani bizim burada yapacağımız en büyük atılım bir sigorta şirketinden çok artık bir teknoloji platformu haline dönüştürmek. Datayı iyi işleyebilen ve bunu bir sigortaya dönüştürebilen bir yere dönüştürebilmek. Yani bunu yaptığımız sürece onun değişimine de çok kolay adapte olabiliriz. Eğer bunu yapamazsak tabii durum yaş.
Şimdi Türkiye piyasasında durum biraz daha farklı tabii. Orada çok ciddi regülasyonlar var. Finans konusunda da sigorta konusunda da yarın bir girişimin ortaya çıkıp bir anda dünyayı Türkiye'de değiştirmesi çok da kolay değil tabii. Orada çok ciddi bir takım adımlardan geçiyor mesela. Hani Amerika piyasasında iş çok daha farklı gidiyor. Çok daha deregülatif bir ortam.
Amerika'da da dikkat ederseniz birkaç nokta. İşte bir Silikon Vadisi orasıdır şey olan. Bir Northeast, bu Boston, Massachusetts tarafları fena değil. Biraz da Texas'ta Austin civarı biraz. Yani onun dışında çok böyle girişimci olmak da çok mümkün değil yani. Orada da belli yerler ama onun arkasında çok büyük bir tabii destek var. İnanılmaz bir destek var. İşte Türkiye'de yapamayıp oraya giden pek çok şirket var yani.
Ama tabii şey, bir anlamda da Türkiye'deki yapıyı da hani finans tarafını görmüş biri olarak, bu taraftakini de görmüş biri olarak şeyi de arada çok net söyleyebilirim. Aslında Türkiye'de çok hızlı ilerleyen ve çok dinamik bir sektör var. Hani sigorta tarafına nispeten daha uzağım ama finans tarafına işte 5 sene kadar çalışma şansı oldu. Muazzam.
Bankalar açık ara ileriydi. Yani ben 2006 yılında Türkiye'ye geldim. Aknet'te çalıştım. İlk işte 92-95 4 yıl Aknet'te çalıştıktan sonra yurt dışına gittim. Ondan sonra döndüğümde gördüm ki yani Türkiye'deki bankacılık olayı çok çok ileride. Yani internet bankacılığı olsun, daha sonra bu mobile geçti. Doğru yatırımları yapmışız. Kaynaklarımız yerinde, ilerleyebiliyoruz. Yani şu an yurt dışı da yavaş yavaş onu yakalıyor ama şöyle bir durum var. Şimdi yurt dışının şu avantajı var. Bulutu kullanabiliyorlar. Şimdi Türkiye'de bizim bulut konusundaki sıkıntımız, yani biz şimdi Avrupa topluluğuna da üye değiliz. O işte o dataların dışarıda saklanıp saklanmaması olayı bizi ne yazık ki biraz artık geride bırakmaya başladı. Yani o işte o ölçeği yakalayabilmemiz için bulutu kullanabiliyor olmamız lazım. Onların bir an önce işte altyapısının hazırlanması gerekiyor. Ama finans, böyle telekom özellikle, yani telekom çok eskiden beri ileride. Ya 95'te ben gittiğim zaman Türkiye'deki GSM şebekesi sıfırdan kuruluyordu ama Amerika'da GSM yoktu. Beeper'ları kullanıyorlar. Türkiye'de yetenek var. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Yani sonuçta bankalar olsun, telko olsun, şimdi yeni yeni savunma sanayi olsun. Buralardaki yetenek iyi. Bunları tutabilmemiz gerekiyor tabii. Çünkü çok fazla dışarıya kişi kaybediyoruz. Çünkü herkes dijitalleşiyor.
Şimdi iki yere değindiniz. İkisi de çok kıymetli. Bir tanesi, bu geliştirmeleri yapabilmek için çok ciddi data lazım. Neticede işte makine öğrenmesi, yapay zeka aslında sürekli aç ve veriyle besleniyor. Dolayısıyla çok adetli veriyi sürekli sağlayabilmek lazım. İki, tabii şimdi bahsettiğiniz konu, bu veriyi işleyebilecek yetenekli yazılımcı ihtiyacı.
Kesinlikle.
Ve tabii ki bunu da karşılayabilecek şirketlere ihtiyaç var. Şimdi sizden bir evvel yaptığımız kayıtta Microsoft'tan sevgili Ece Kamar'la birlikteydik. O da işte hem Beyaz Saray'a danışmanlık yaptı bu konuda, Microsoft'la beraber Türkiye'de ve dünyada çok ciddi çalışmaların öncülüğünü yapıyor. O da aynı şeyden bahsediyordu. Neticede buraları besleyebilecek yapıları ve işte hem teknik yapıyı kurmak ve ona sürekli verebilmek çok ciddi bütçeler. Şimdi küçük startupların çok kolay yapamayacağı ve zamanla bu işte biraz da geri düşeceği yerler. Ama şimdi baktığımız zaman Türkiye'de işte Sabancı Holding gibi, Aksigorta gibi, Akbank gibi şirketler tabii çok daha avantajlı aslında. Burada sizin bakışınız nasıl? Hem şirket anlamında hem de kişisel olarak merak ediyorum. Sürdürülebilirlik açısından ve önümüzdeki yıllarda bu noktadaki gelişimi nasıl görüyorsunuz?
Çok yetenekli gençlerimiz var. İnanılmaz derecede. Bunları doğru kanalize etmemiz çok önemli. Doğru yönlendirmemiz önemli. Belli bir yere geldikten sonra da tabii kaybetmemek gerekiyor. Yani Türkiye çok dinamik bir ortam. Türkiye'de her yıl böyle her şey değişiyor. Yani çok dinamik bir ortamın da tabii getirdiği avantajlar da var. Sonuçta uygulanabilecek, uyarlanabilecek çok geniş bir ekosisteme sahibiz. Kaynak konusunu ben biraz daha geriye götüreyim. Ya benim 95 yılında Amerika'ya gitmemdeki neden, o sırada bu demokratların, Al Gore'la Bill Clinton'ın teknolojiye yatırım yapmasıydı. Ama sonra olay öyle bir exponential gelişti ki Amerika'da mesela her taraf Hindistan'dan gelen, Çin'den gelen çalışanlarla dolmaya başladı. Çünkü oranın teknoloji devleri, işte Microsoft, Oracle olsun, işte o zamandan bahsediyoruz, Google, bunlar için de kaynağa ihtiyaç vardı. Yani bunlar da oradan emdiler, yani Hindistan'ın bütün kaynaklarını emdiler, işte Çin'den bayağı bir kişi aldılar. Şimdi Türkiye için içimizdeki kaynağı değerlendirmekten başka bir şansımız yok gibi gözüküyor. Mesela şimdi yurt dışı bunu ayarlayabiliyor ama Türkiye'de şimdi Hindistan'dan birini getirip çalıştırabilmek falan çok mantıklı değil. Kendi kaynağımızı kullanmamız lazım. Kendi kaynağımızı kullanabilmemiz için de öncelikle bunların bir değerlemesinin yapılması lazım. Yani bir şeyin elle tutulmuyor olması onun değersiz olması anlamına gelmiyor. Yani mesela işte telefon markası vermeyeyim ama bir telefona 2-3 misli fiyatı ödeyebiliyoruz elle tutuluyor diye. Arabaya ödeyebiliyoruz. Ama öte yandan Türkiye'deki işte startup dediğimiz şirketlerin oluşturduğu yazılımlara para ödemek şey geliyor. Elle tutulamayan hikaye. Bir kere onun bir değişmesi lazım ki bu değerler Türkiye'de kalsın. Okullarımız yetiştiriyor ama işte yetişenleri de işte bir yerlere alloke etmemiz lazım sonuçta. Onları bir yere kanalize etmemiz lazım. Çok zor değil yani. Biz Aksigorta olarak ben bayağı kişi yetiştirdim, bayağı kişi de kaybettim. Yani biz de o kadar tutamıyoruz. Sonuçta bunların raici de değişebiliyor, oradan oraya gidebiliyor. Ama bu ekosistemi yaratmak bizim için çok çok kritik. Çünkü artık gelecek burada. Yani şu an Türkiye tamam ihracattan bir para kazanıyor ama bu 1980'lerde işte bizim o zaman işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun üretim üssü olma şeyimiz, planımızın sonucunda artık işte Avrupa'nın otomotiv beyaz eşyasının işte %30'unu şunu bunu üreterekten şu an meyvesini yiyoruz. Ama bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bunlar olmayacak işte. Otonom araç diyoruz ya da işte burada üretilen beyaz eşya bakalım bunlar akıllı olmaya başladığında burada mı kalacak ya da başka bir yere mi gidecek? Biz acaba bundan 10 yıl, 20 yıl sonrasında neyi yapıyoruz? Bunun planını yapıyor muyuz? Nerenin şeyiz? Ben şu an onu bilmiyorum. Buna bakmak lazım. Şunu hatırlıyorum. Şimdi o zaman mezun olunca Boğaziçi Bilgisayar'dan mezun oldum. İşte birkaç sektör vardı. Bankalar çok iyi. Çünkü bankalar gerçekten böyle IT şirketleri var. Netaş, Teletaş, şimdi bir telkocular vardı. O zaman Turkcell falan yok tabii şey öncesi. Netaş'a giren bir arkadaş o Northern Telecom'un bir parçası olarak kurgulanmış. Çin'e santral kurmaya gidiyordu. Yani bizim esasında know-how'ımız bu telekomda Çin'den daha üstündü. Şimdi ama Çin'in geldiği durumu görüyoruz değil mi? O Huawei'yi bilmem neyi görüyoruz. Yani nasıl ilerlemişler? Yani Çin'de hiçbir şey yokmuş. O zamanki hikayeler falan anlatılıyor. Sıfırdan bambaşka bir yere gelmiş. Yani bizim bu planı yapıp özellikle de bu yapay zeka, yazılım bunlar bizim açımızdan çok güzel kullanabileceğimiz alanlar. Burada bir ilerlememiz gerekiyor. Mesela bu elektrikli otomobili ben destekliyorum. Şundan destekliyorum. O bir platform. Yani onun ilk başta para getirip getirmemesi önemli değil. Onun üzerine eklenecek yazılımlar bizim için çok kritik. Ve bunu deneyebiliyor olacağımız bir ortama ihtiyaç var. Biz mesela şimdi Tofaş'ta bu işi yapabiliyoruz. Çünkü Tofaş Türkiye'de üretim yapıyor ve bu datayı kullandırtabiliyor. Ama başka bir otomobil firması ismini vermeyeyim yapmaya kalksanız yapamazsınız. Çünkü oradaki dataların zaten Türkiye'de kullanılması mümkün. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü buluta çıkması lazım. O da izin verilmiyor falan yani.
İşte sigorta işi yapan aslında artık sigorta işi yapmıyor. Bankacılık yapan aslında artık bankacılık yapmıyor. Tek başına bir iş aslında eski anladığımız anlamdaki işleri anlatmıyor aslında bize. Dolayısıyla farklı işte uygulamalarla, farklı sektörlerle o yapılabilecek bağlantılar çok kıymetli. Tabii orada da regülasyonlara iyi müdahale etmek lazım aslında ve içerisinde regülatif yapının içerisinde oyuncu olmak lazım belki de. Çünkü bugün baktığımızda işte KVKK, işte Avrupa'daki şartlar, işte Amerika'nın bambaşka bir bakışla bakıyor. Dolayısıyla bu verinin sahipliği konusu çok ciddi bir problem. Hem bunu doğru yönlendirebilmek lazım. Bir yandan da kullanıcı da çünkü neyin içinde olduğunu çok da farkında değil ve bir bilgi karmaşası var muhtemelen. Bir anlamda da bunu kim yönetecek konusunda da ciddi problemlerimiz var aslında ki sizin sektörünüz de bu konudaki en önemli verilerden ve en kritik verilerden birine ulaşıyor aslında.
Ya sarkaç bir uçtan öbür uca da gitmemeli. Yani bir anda veri istediğin gibi kullan, şimdi de hiç kullanma olmamalı. Yani şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Mesela biraz önce söylediğim bulutun üzerine kurgulanacak herhangi bir yapının ölçek ekonomisindeki büyüme şeyi çok çok önemli. Yani değil mi? Bu Netflix kendini Amazon Web Services'e geçirerekten bir anda dünyaya yayıldı. Şimdi bizim bu gibi olaylara bir farklı gözle bakıyor olmamız lazım. Yani orada şey gerekiyor. Ya işin teknolojisi biraz önce söylediniz ya şimdi bütün bu şirketler yani Aksigorta olsun, bankalar olsun. Şimdi bunlar teknolojiye hakim olmadan gelecekte var olmaları ne yazık ki mümkün değil. Yani bu yurt dışında da böyle. Şimdi şeylere bakın işte 95 yılıyla ben kıyaslıyorum. O zaman en büyük şirketler işte Walmart'tı, Ford'tu, General Motors'tu, petrolcüler vardı. Tamam.
Bankalar şimdi falan. Küçücük startuplar kafa tutuyorlar bu dev gibi yani şirketlere.
Şu an, En değerli 10 şirket işte Apple, Microsoft, Google, Facebook, Tesla da geldi, değil mi? Tesla şimdi araba şirketi değil yani.
Tesla çıktığında koca koca işte Ford'lar, General Motors'lar, biliyorsunuz dev eküriler dalga geçiyordu o zaman, yani hani bizimle bir rakip olacaklar diye. 2 sene sonra kendileri otomotiv sektöründe elektrikli otonom araca geçmek zorunda kaldılar.
Biliyorsunuzdur şu an Tesla dışındaki bütün otomotiv şirketlerinin toplam değeri Tesla kadar etmiyor. Bu çok korkunç bir şey. Şimdi bunu şöyle okumak lazım. Tamam, Tesla'nın çok aracı üretmiyor. Doğru. Ama Tesla elinde en çok para olan şirket. Şimdi diğerleri o kadar aracın derdi, fabrikanın derdi, çalışanın derdiyle uğraşırken bunlar bu parayı yatıraraktan bambaşka bir şey ortaya çıkarıyorlar. Ve geçecekler yani hepsini.
Aslında Tesla bir araba firması değil, Tesla bir yazılım firması. Şimdi mesela General Motors örneği güzeldi. Mesela General Motors her 2-3 senede bir yeni bir elektrikli ve otonom cihaz tanıtır. Ama baksanız hiçbir zaman yola doğru düzgün çıkabilen bir aracını görmüyorsunuz. Hani çıkıyor, sonra kaldırıyorlar. İşte Volkswagen de öyle, bir türlü tutturamaz.
Onların derdi çok büyük, çok yükleri var. Yani bir de teknoloji şirketi değiller. Ben size bir güzel örnek vereyim de oradan bu GM'in falan ne olacağını çıkarabilirsiniz. Şimdi bu iPhone, Steve Jobs iPhone 2007'de çıkardı, tahminim odur. O sırada Nokia dünya devi, yani Nokia'nın zaten binlerce, yüzlerce modeli var. En tapta, bu klasik hikaye ya, en tapta yani şirket şey. Gülüyor yani, iPhone'un bir tane model, yani bir iPhone modeli çıkarıyor. Ama şeyi kavrayamadılar, 3 yılda zaten battı adamlar, dünya devi. iPhone esasında çıkardığı şey telefon değildi. Yani o kendisinin en güçlü olduğu alanda işte bir yazılım platformunu sundu. Şimdi öbürleri ben telefon, onların kafa hala telefonda kalmış. Telefonun en iyisini, en mükemmelini, bilmem nesini yapmaya kalktılar ama o iPhone'da sadece bir butondu. Kendi alanına çektiği için götürdü Nokia'yı. Microsoft da buna ayamadı. Esasla gidip şeyi aldı, Nokia'yı aldı. Sonra ya bununla uğraşılmaz dedi, kapattı. Şimdi Tesla da esasında araba değil Tesla'nın yaptığı. Ama GM arabayla uğraşıyor. BMW arabayla uğraşıyor. Şimdi BMW şey yapıyormuş. Geçen gün şeyde duydum, işte Almanya'da car sharing, mar sharing falan uğraşıyormuş. Ya BMW zamanında ultimate şeyde driving machine'di. Ama kimsenin derdi altının driving machine değil artık yani.
Ha, evet, beklentiler değişti yani, işte o dünyayı okumak
lazım. Bunu görmeleri lazım. Or competitor'ları gitmiş durumda.
Sigortacılık tarafına baktığımızda da aynı şey. Artık aslında belki de sigorta satmıyorsunuz, o bambaşka bir şeye geliyor. Onun içerisinde ne bulabilirim? Alternatif ne çıkar? İşte hacking ise hacking ile ilgili. Mesela notlarım arasında vardı. Climate change, işte iklim değişim konusu mesela. Muazzam bir veri ihtiyacı olan, yeniden okunabilecek ve sigorta sektörü için muhtemelen taşları yeniden değiştirecek bir yerden bahsediyoruz aslında.
Ya tabii sigorta sektörü, şimdi biz sadece Türkiye'de araç sektörüne odaklandık da yani Amerika'daki en büyük sigorta sektörü de home insurance'dır. Çünkü oradaki hava olayları biliyorsunuz ve ev yapıları çok şey yani, işte San Luis'te de vardır evler. Herhalde hortum geliyor mu oraya bilmiyorum ama
çok şükür biz uzak kalıyoruz, çok korunaklı bir yerdeyiz ama
ama orada flood olabilir. Şimdi Mississippi
tabii
var,
burada genelde Mississippi taşıyor, o tabii felaket, her iki senede bir onu bir yaşıyoruz burada.
Burada tabii home insurance orada çok büyük bir şey kapsıyor. Dolayısıyla yani sigortanın kendini atabileceği bir alan var. İşte cyber çıkar, başka şey çıkar, atabileceği bir alan var. Sadece kompetitif olabilmesi için kendini bir teknoloji şirketi yapması lazım. Çünkü risklerin hesaplanması artık teknolojiyle çok daha efektif. Yani biz mesela yapay zekayı kullanarak Türkiye'de ilk risk hesaplayan şirketiz bu trafik sigortalarında. Geçen Eylül ayında başladık. Ya pazar payımız %8'den %13'e çıktı. Bir anda top şirket olduk. Operasyon değer teknolojiye taşıdıysanız ki biz 100'den fazla şu an sürecimizi işte adayla sanal ortama taşıdık. Yani ada dediğimiz olayda önde chatbot var, arkada bir AI'miz var ufak. Bir de arkada robot farmı var. Yani chatbot gelen talimatları alıyor. Ondan sonra onları robotlara dispatch ediyor. Şimdi biz büyüdüğümüzde biz bunu scale edebiliyoruz. Bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. Aksigorta işte bundan 4 yıl önce işte şu anki yarısı falandı. Belki daha azdı. O zaman 700 kişiydik. Şimdi 650 kişiyiz. Yani ve çok daha büyük durumdayız. Daha hızlı hareket edebiliyoruz. Şimdi bunlar önemli olay. Anlık cevap verme var. Yani bu müşteri memnuniyeti, acente memnuniyeti açısından da oldukça yukarıya çıktı. Çünkü öbür türlü bütün o bürokrasi, prosedür, yani bir yerle bir operasyonu eğer insanlara yaptırıyorsanız bunu mümkün olduğu kadar smooth yapıp içerideki workforce'u esasında daha yaratıcı, daha ne yapabiliriz ona kullanabilmek önemli. Şeyin Google'ın bir şeyi var, ben de ona katılıyorum. AI first diyor, yani yapay zeka. Yani benim de buradaki amacım ilk başta otomasyonu sanala taşımaktı ki çok şey taşıdık. Aksigorta'yı bir yapay zeka fabrikası haline getirmek. Çünkü bunu yaptığımız an zaten çok daha farklı yerlerde oynayabilme lüksüne sahip olacağız. Kolay mı? Kolay değil tabii. Zaman alıyor. Yapılabilir mi? Çok kolay yapılabilir. Yani Türkiye'deki kaynaklar bunun için çok yeterli.
Uzun vadeli bir oyun ve bir maraton bu belli ki. Hem sizin için hem de sektördeki tabii diğer oyuncular için. Aksigorta girişimcilerle olan ilişkilerini nasıl yönlendiriyor? Bu tarz çalışmalar yapıyor musunuz? Halihazırda sektörün büyümesi için.
Yapıyoruz. Yapıyoruz. Yani ben genelde zaten bu işleri internal plus startuplarla beraber yapmayı seviyorum. Çalıştığımız şirketler var. Bu chatbot'u da Sorun diye bir firmayla yapıyoruz mesela. Onlar bir startup olarak başlamışlardı. Çok da memnunuz. Yani her şeyi kendimiz yapmak durumunda değiliz. Başka konularda da çalışıyoruz. İşte Lumnion diye başka bir şirket var. Onunla da çalışmaya başladık. Plus İTÜ'nün işte İTÜ Teknokent'te olan işbirliğimiz de var. Orada da desteğimiz var. Yani mümkün olduğu kadar bu ekosistemi destekliyoruz. Desteklemek de istiyoruz. Kolay değil tabii. Yani şimdi bir yanda böyle tanker gibi bir şirket var. Gelecek bu yapılar değil. Gelecek çok daha farklı. Mümkün olduğu kadar daha flat, hiyerarşiden uzak organizasyonlar. Mesela Covid'in bir etkisi de o oldu. Biz mesela benim taraf özellikle Agile çalışıyor. Bütün Aksigorta'yı çeviye çevirmek için planımız var. Uğur Bey genel müdürümüz bunu yapıyor ama ben en azından underwriting, bizim teknik tarafı, bir de IT tarafını pure Agile'a çevirdim. O sayede zaten bu adımları atabiliyoruz. Bu Covid'de de işte ofisler gitti, şeyler gitti, kübikler gitti. Hepimiz ekranın karşısında çevik çalışan squatlar olarak ilerliyoruz. Yani çünkü yeni jenerasyon da artık şey istemiyor. Yani hiyerarşi olsun istemiyor. İşte bir şirkete girdim. Sonra bir bakıyor. Ya bilmem ne olana kadar şu kadar yıl lazım. Tepede bu kadar adam var. O ona söyledi. Bu buna söyledi. Değil mi? Silo yapısı falan. Bunlar çok uyumsuz şeyler. Yani startuplarla bu silo yapısıyla çalışamazsınız zaten. Yani onun için de kendinizi değiştirmeniz lazım. Tabii o zaman öyle olunca da yani kendinizi o startup kafasına alıştırdığınız zaman, değil mi? Startup kafasında şey olmaz, hiyerarşi olmaz. Herkes o takımın bir parçası, herkes motive, sonuca doğru koşar. Bizim underwriting ekibi de öyle işte. Sizden bir saat önce bizim squadlarla toplantı yaptık. Hepimiz şeyi review ediyoruz. Bundan sonra hangi sprintleri koşacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Çok güzel geçiyor. Benim en çok esasında hoşlandığım toplantı. Yani anında karar alıyoruz ve sonuçlarını görüyoruz. İnsanlar aynı sonuçları görünce, şimdi silo yapısında sonuç görmek kolay değil. Eskiden IT'ye işte sen yap derler, IT yapar. Tamam sen sonra bunu yap derler. Sonucunu görmezsin. Business tabii ne olur ne biter. Ama şimdi oradaki ekibin her birinin katkısı sonuçta bir sonuca yansıyor. O sonucu gördükleri zaman insanlar çok mutlu oluyorlar ve şey de yok işte sen şunu yap, sen bunu yap yok. Herkes ortak karar veriyor belli bir çerçevede. Bunu değiştirebilmek önemli. Yani bunu değiştirebildiği sürece şirketler bence ileride teknolojiyi daha iyi anlayabilecek, yönetebilecek. Çünkü teknolojiyi yönetmek de bir maharet.
Peki bunun üzerine son bir soru şeyi sorayım. Şimdi ben her programda bunun üzerine bir konuşurum. Şimdi tabii bütün bu gelişmeleri konuştuk, Türkiye'deki durumu konuştuk. Bu programı genelde birçok yazılımcı genç aday da ya da iş hayatına yeni başlayacak kişiler de dinliyor. Şimdi Aksigorta'nın üst yönetiminde olan biri olarak hem de kendi yazılım geçmişi olan biri olarak sektöre çok hakimsiniz. Orada Sizin önerileriniz ne olur? Bugün sizin şirketinize gelip başvurmak isteyen bir kişi de beklediğinizde yeni döneme göre, bu dönemin şartlarına göre ya aslında şu adımlardan gelmek fayda olur. Tabii ki okulda bir eğitim geliyor ama sizin kendi kişisel öneriniz ne olur? Ne yapsalar gerçekten kendileri için çok daha katma değerli olur?
Bir teknolojiye hakim olmaları çok önemli. Şu an teknolojiyi öğrenmek de çok zor değil. Çünkü şu anki imkanlar çok yüksek. Yani online olarak, yani bu yapay zeka da çok kolay öğrenilebiliyor. Python da çok kolay öğreniliyor. Yani Python eskisi gibi işte eski diller gibi bir C++'ı sonra Java o kadar zor bir şey değil. Bir kere bunları bir anlasınlar. Yani ne olduğuyla bir haşır neşir olsunlar. Şimdi bizim açımızdan mühendislik background önemli. Yani burada bilgisayar olabilir, endüstri olabilir, başka mühendislik de olabilir. Yani belli bir mühendislik background'u tabii ki bu teknoloji açısından gerekiyor. Bu sadece bizim şeyimiz ama şu da var tabii, bu işi uygulamaya, apps'e çevirdiğiniz zaman başka şeyler devreye giriyor. Yani orada da müşteriyi anlayabilmek, o dizaynı yapabilmek, tabii bu işin o tarafı da önemli, sadece mühendislik değil. Bunlara bakmaları lazım. Eğer bu teknolojiye yatırım yaparlarsa kendileri için, bunu içselleştirirlerse, biraz kodu öğrenirlerse, gelecek onlar için bence çok parlak olur. Çünkü her şey için artık bir koda gerek var. Yani hayatımız mobil, sonuçta apps olmadan bir şey yapamıyoruz değil mi? Yani şey hikayesi var ya işte, bize çip takacaklar falan. Taktılar çipi. Yani ben şimdi telefonu evde bırakıp dışarı çıktığımda koştura koştura çipimi almaya gidiyorum yani. Değil mi?
Ya kolumuzda takılı ya elimizde bir tane var. Her yerde bir çipimiz ama mevcut.
Ama bunu kullananla yapan da olmak önemli. Yani burada bir apps nasıl yapılır, nasıl çalışır, nasıl dizayn edilir? Bunları eğer bilirlerse, bunun işte Amerika'da bu Applied çoktur ya, Applied Dynamics, Applied. Bunun uygulamasını da yapmaları çok kolay olur. Çünkü anlayabilirler nasıl uygulanabileceğini. Sonuçta da zaten yani Aksigorta'da biz gençleri alıp yetiştiriyoruz şey olarak. Belli bir süre sonra öğrenip de çok da güzel de iş bulabiliyorlar. Yani biz biraz da şeye döndük, ben ondan da serzenişte bulunuyorum. Kurumsal şirket bir noktaya kadar. Ondan sonra başka şirketler gelip o yetişmiş kaynağı alıyor. Yurt dışına gidiyor, şu oluyor. Ya da kendisi startup yapmak istiyor. Ama ellerini bir teknolojiyle kirletmelerini tavsiye ederim. Ha, başka işlerde ben sadece bir teknoloji alanım olduğu için bunu söylüyorum. Şu anda zaten bizim business tarafına da bakıyorum. Business'taki arkadaşlarım da mümkün olduğu kadar teknolojiyle haşır neşir olmalarını istiyorum. Çünkü datayı işlemeyi öğrenmek çok kritik.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu sevgili Metin Demirel. İyi ki katıldınız. Bugün vakit ayırdınız. Hem biraz Aksigorta'nın genel işleyişini duymuş olduk, dinlemiş olduk. Yapay zekaya bakış açısını görmüş olduk ki Türkiye için gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli, güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler.
Neyse, ben anca giderim bu hızdan artık. Hadi.
Güle güle Mr.
Beni ışınla ışınla. Enerjiyle.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.